Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bu hafta da Kadınlara Dair programında beraberiz. Bu hafta da önce bir haftanın gelişmelerine bakacağız. Sonra da stüdyoda bulunan değerli konuğumla konularımızı değerlendireceğiz. Stüdyoda Türk Psikologlar Derneği'nden İstanbul Şube Yönetimi'nde aynı zamanda öğretim görevlisi, aynı zamanda uzman psikolog Duygu Buğa arkadaşım bizle beraber. Hoş geldin programımıza.
Merhaba.
Ben daha önce birlikte birbirimizi dinlediğimiz oldu ve aslında bugün canımızı yakan, yani bir süredir üzerine de mücadele de yürüttüğümüz, yani şiddet en çok kadına ve çocuğa yönelmekle birlikte toplumda hayvana da yönelen, toplumda böyle, yani nasıl psikodinamikle böyle yayılıyor? Bunu aslında hani en iyi değerlendirebileceğimiz kişilerden olduğunu düşünerek biraz bugün, yani geçen haftaya da gündeme damgasını vuran olgularla beraber bu yönüyle toplum psikolojisini, toplum dinamiklerini birlikte ele alalım istedim. Onu konuşacağız seninle daha derinlemesine, ama izin verirsen başlarken bir haftanın önemli gündemlerini de yine konuklarımla birlikte değerlendiriyoruz, programın bir usulü. Bu haftayı aslında yine kadınlar hep olduğu gibi hem hak ihlalleri hem mücadeleyle geçirmiş durumdayız. Kadınlar, çocuklar ve hani hak arayanlar bakımından. Ama sıcak gelişmelerden başlamak istiyorum ben önce. En yeni gelişmeler bugün. Bu yeniden bir af gündeme geldi. Basına şöyle bir haber yansıdı. Cezaevinde tırnak içerisinde mağdur olan binlerce parçalanmış ailenin kurtuluşu için erken yaşta evliliklerle ilgili af çıkacağı. Şimdi bu tabii bugün gündeme düşen bir haber. Aslında yani yeter artık dedirten de bir haber.
Yakın zamanda zaten bununla ilgili çok konuşuldu.
Evet, yakın zamanda konuşuldu. Onu tam teşekküllü bunu gündeme getiren önerge, kadınların çok güçlü, çok önemli bir tepkisiyle neredeyse meclisi ise kadınlar el koyarak onu, o yasayı durdurduk. Ben de yani o gün mecliste olanlardandım. Çok normal olarak toplum bunu tecavüz olarak da anlıyordu. Tecavüze af gibi anlıyordu. Ama böyle bir yönü de var çünkü. Şimdi çocuk evliliği diye bir tamlama olamaz. Çocukla evlilik, gelin, yan yana annelik, yan yana gelebilir şeyler değil. Bu nedenle yani bu bir tür utanç önergesi olarak da hatırladığımız bu önerge aslında yani toplum tarafından reddedildi. Sonra defalarca bazı maddeleri tekrar tekrar bazı komisyonlarca yine gündeme getiriliyor. Maalesef ki burada yani ana muhalefetten bir vekilin sunduğu bir önerge de devrede şu anda güncel olarak gündeme gelmesinde. Ve işte bazı basın organlarında da parçalanmış aileler cezaevinde işte bu nedenle tutuklanmış işte eşleri, kadınlar mağdurlar tırnak içerisinde. Onlara hani hak ihlal ediliyor. Onları kurtaracağız gibi bir biçimde sunuluyor. Yani bu konuyu bir istersen birlikte yani, de değerlendirelim.
Yani buradaki bence en büyük sıkıntı buna aile adını koymak.
Değil mi?
Tabii yani ben...
Bu aile midir?
Bugün bir bakkala, markete gittiğinde bazı ürünleri satın alamayacak yaşı nedeniyle genç kızlara, çocuklara bu bir tecavüzdür.
Değil mi?
Bunlardan aile olmaz. Bir şekilde parçalanmış aile bile deseniz burada bir aile yok. Ve işin bence en üzücü tarafı da kendi tecavüzcüsüne muhtaç bırakılan,
değil mi?
Artık hani yaşı büyüdüğü için genç kadın diyeceğim. Kadınlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında istediği kocası değil. Bir şekilde evlendiği,
hayatta kalmak.
Evet, hayatta kalmak için yanında birini destek gibi görüyor diyeceğim. Destek gördüğünü de zannetmiyorum. Bunu bu genç kadınlar, çocuk istismarına maruz kalmış insanlar gerçekten talep ediyor mu emin değilim.
Evet.
Yani bunun gerçek cidden bir araştırmasını yapmak lazım. Bu bizim algımız bence. Bunları aile olarak algılamak ve parçalandığını düşünmek tamamen...
Çok yanlış bir algı.
Evet, çok yanlış bir algı.
Çok haklısın. Burada mesela eğer o dışarıda kalan işte bakım ihtiyacı duyan kadınları korumaksa amaç, bunun bu yolları var zaten. İlla bir kocanın hani... onu vaktiyle istismar etmiş ve hayatına hani en önemli travmaları yaşatmış kişiyi getirmek değil, kadının zaten sosyal olarak desteklenmesi, devlet tarafından bunun yapılması mümkün.
Yani kadın güçlendiğinde zaten herhangi bir kocaya ihtiyaç duymayacak. Zaten önemli olan zaten hiç kimsenin birbirine ihtiyaç duymadan ayakta kalabilmesi. Evet. Esas istediğimiz toplum bu.
Evet.
Sen buna muhtaçsın ve ben sana bunu başına getireceğim demek bir çözüm değil.
Evet.
Bu kadını güçlendirmek çözüm.
Evet ama işte maalesef ki bu haftanın bir başka gelişmesiydi. Genelde böyle bir hani şeyin peşinde olan, iki de bir bu yönde haberler yapan, 14 yaşta evlendirilsin, yok 12 yaşta evlendirilmek iyidir. İşte kadınları hayatta tutan tek yasa, korunmamızı sağlayan 6284'ü de düşman yasa olarak görüp savaş açan Akit gazetesine de aileyi koruma ödülü verildi bu hafta. Yani şey gibi, şaka gibi. Ama yani koruduğu şey aile değil gerçekten. Şimdi aile deyince de bu hafta ister istemez aklımıza ilk hani Corleone ailesini hiç aratmayacak böyle aksiyonlarıyla, aslında suçlarıyla, her tür suç ilişkisine girmiş olan Paolo ailesi bize naklen mesela suçların izlettirildiği bir şekilde de devreye girdi. Çok bu haftaya gündemini de damga da vurdu, gündemini de belirledi. Çünkü devam ediyor sürekli bir yayında. Ben seninle biraz yani bu konuyu da konuşmak istiyorum. Aile neye denir, neye denmez zaten oradan da başlıyor konu ama bir hem yani bu kadar şiddet eğilimi ve bunun yani bu aile üzerinden yani bu kadar suçun bir arada bulunması nasıl değerlendirilmeli? Aynı zamanda da onun bize böyle izlettirilmesi, topluma ne yapıyor, nasıl etkiler yaratıyor? Bir yayın anlayışının böyle olması mümkün müdür? Yani hukuk böyle olmalı mıdır? Yani aslında hukuken ve yine o ailedeki çok çeşitli istismar ve hak ihlallerinde neler yapılabilirdi, neler yapılmamış gibi bir orayı da değerlendirerek başlarsak iyi olur diye düşünüyorum.
Yani şahsen aile benim için çok yabancı değil yani sosyal psikoloğum ben. Dolayısıyla sosyal psikolojinin üzerinde çok çalıştığı konulardan biri. Bu Amerikan usulü tarikatlar dediğimiz din anlamında değil ama bir kişinin büyük bir ihtimalle de kişilik bozukluğu olan bir kişinin bir grubu izole etmesi ve izole edip korkuttuktan sonra da bir şekilde istediğini yaptırması üzerinden giden bir şey. Çok sosyal psikolojiyle ilgili bir konu. Buradaki sıkıntı şu, bu hiçbir şekilde bu tarz olaylarda insanların cahilliğiyle, eğitimsizliğiyle vesaire açıklanabilecek bir şey değil. Korkutucu tarafı bu hepimizin başına gelebilir. Uygun koşullar oluştuğunda ve herhangi bir kişi bizim zaaflarımızı bilip bizi yönlendirdiğinde hepimizin başına gelebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Benim açımdan daha korkunç tarafı bunun sistem tarafından hiçbir şekilde tespit edilememiş.
Evet.
Tespit edildiği noktalarda da yapılması gereken birçok şeyin yapılmamış olması.
Daha önceki zamanlarda da evet. Uzun bir hikaye yani bu, zaten anlamakta bile.
En az 10 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz.
Resmen şemalar çıkarmak zorunda kaldılar basın yayın organları.
Tabii çok uzun, çok karmaşık bir hikaye. Şuna da dikkat etmek gerekiyor bazen. Hani televizyondan izlediğimiz, basından takip ettiğimiz kadarıyla ne kadar gerçekçi bilgi bize yansıyor çok emin değilim. İzlediğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla ancak söyleyebiliyorum. Ama sonuçta devlet tarafından alınan çocuklar var ve istismar bulguları nedeniyle alıkonulan çocuklar. Ama bir kardeşi alıp diğer kardeşi evde bırakmak.
İşte.
Mesela ve üstelik istismar görülen evde. Dolayısıyla burada sistemde bazı sıkıntılar var açıkça. Tabii 10 yıllık bir vaka olduğu için 10 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'sinde de farklılıklar var ama hala gidecek çok yolumuz var. Bunun medyada gösterilmesi, şimdi bir yandan ben medyanın gücüne açıkçası inanıyorum. Yani medya bu işin içine girmeseydi bu aile hala da aynı şeyleri devam ettiriyordu. Dolayısıyla gündeme gelmesi ve suçun bir şekilde ortaya çıkması için işlevsel oldu ama uzadı mı? Evet çok uzadı. Yani bunun az buçuk anlaşıldığı andan itibaren el konulması gerekiyordu.
Değil mi? Evet.
Biraz fazla izledik bence. Yani bizim fazla izlememiz bu insanların ellerini kollarını sallayarak daha çok ortada dolaşması demek. Ben şu şeyi taraftar da değilim bu arada yani. Böyle insanlara ağır cezalar getirilmeli, sürünmeli taraftar değilim. Ama tabii ki yani bu ailenin bir an önce bu kişiden uzaklaştırılması ve rehabilite anlamında da topluma kazandırılması lazım. Çünkü dediğim gibi sıradan bir aile bu.
Evet.
Çok saldırgan içgüdüleri olan falan değil.
Bazı yönleriyle çok sıradan, bazı yönleriyle çok sıra dışı.
Evet.
Bugün baba hariç 6 üyesi tutuklandı diye okudum ben. Baba biraz daha bu süreçlerde daha tutmalan pozisyonda.
Evet, fark edip durdurmaya çalışan aileyi hapisten çıktıktan sonra fark edip aile şikayetçi olmak konusunda destekleyen ama bir türlü elinden geleni yapamamış. O yüzden biraz daha uzak olaylardan.
Evet. Yani burada tabii ki basın organlarının çok büyük bir gücü oluyor eğer haberi örnek emsal oluşturacak biçimde, kadınları çocukları güçlendirecek biçimde, haklarını anlatan ve hani adres gösteren, örnek davaları öne çıkaran bir biçimde haber yaparlarsa nasıl içeriklendirildiği çok önemli bence de. Bununla birlikte burada şöyle bir görev transferi oluyor Müge Anlı programlarıyla ilgili biraz. Ben böyle düşünüyorum, bilmem sen ne düşünürsün. Ya aslında kolluğun ve bu konuyla yetkili kişilerin yapması gereken ya da yargının, hukukun yapması gerekenler Müge Anlı tarafından ona hani kendini görevsizleştirip ona yaptırtılıyor ve onun nasıl öyle bir programcının statüsü ve durumu olabilir ki? Yani bu bizim kadın cinayetleri bakımından da hani yıllardır fark ettiğimiz bir durum. Yani sen ne demek istersin? Hani Müge Anlı bu topluma faydalı bir program mıdır ya da nasıl etkiliyor?
Ben biraz, Müge Anlı'yı severim.
Seni bulmuşken ben bir görüşlerini öğrenmek istedim.
Yani Müge Anlı derken Müge Anlı'yı tanımıyorum da programı seven şu anlamda
yani
seviyorum.
Yani böyle programlar hani böyle işlev görüyor mu sence?
Şimdi şöyle yani ben mesela bu ben verdiğim derslerde özellikle adli psikoloji, şiddet gibi derslerde bu programlardaki bazı vakaları bizzat işliyorum. Ama şunun şöyle yapılması lazım benim gözümde. Yani bir kere medyanın gücünü kullanarak bir şekilde normalde hiçbir şekilde ihbarda bulunmayacak insanların ihbara geçmesi anlamında bir faydası var. İkincisi şu eksik yani orada gerçekten bu konuda uzman insanların bulunması, yol göstermesi yani sadece olayları açığa çıkarmak değil. Aynı zamanda böyle durumlarla karşılaşırsanız şöyle yapmalısınız vesaire diye yol gösterici insanlar olması lazım.
Evet.
O kısmı eksik kalıyor bence. Ve çok işlendiğinde de bu programlar biraz bizi de duyarsızlaştırıyor diye düşünüyorum.
Normalleştirmeye de hizmet eder mi bu yönleriyle biraz hani
konuşmak yani bu şey
istedim.
Gibi savaşların olduğu ülkelerde cephe uzakta olsa bile silah etkisi dediğimiz şeylerin de etkisiyle toplumda saldırganlık artar.
Evet.
Dolayısıyla duyarsızlaşma mesela bunların çok önemli dinamiklerinden biri. İzledikçe ve maruz kaldıkça eğer o haberi nasıl yaptığına çok dikkat etmiyor, sadece bunu haber olarak duyuruyorsa duyarsızlaşmaya başlıyoruz toplumlar.
Evet, evet.
Hatta bir süre sonra çok farklı şeyler de işin içine girip mağduru suçlama üzerinden vesaire de devam eder.
Tersine bile dönebiliyor durum. Zaten hani şiddet kadar tehlikeli olan şiddetin normalleştirilmesidir deriz. Bu hani bütün ikili ilişkilerde de yani kadınların yaşadığı
en büyük sıkıntılarından biri de bence yine cezasızlığı görmek.
Evet.
Yani oraya çıkıyorlar, anlatıyorlar, biliyorsun, tahmin ediyorsun, algılıyorsun ama hiçbir şey yapılmıyor olması ciddi anlamda cesaretlendiriyor diye düşünüyorum.
Evet, o belki böyle önlemler alınabilir. İşin içerisinde daha uzmanlar olsa, örneğin bu konuştuğumuz örnek son örnekte de aile konusunda da bu suç başını gösterdiği anda refleks gösterir. Olması gereken adımlar o anda atılırdı. Evet. Naklen bunun izletilmesi, alkışlarla gözaltı programda yapılması falan da tabii ki hani bu işin bir başka istismar boyutu gibi düşündüm de ben hani o da medyanın istismarı bu toplumsal olayları. Yani toplumsal sorunları diyeyim. Toplumsal sorun dediğimiz durum hani şiddet eğilimi ve hayatlara mal olan durumun hani bir başka göstergesini de yine bugün bir sıcak haber Umut Vakfı raporuyla gördük. Umut Vakfı bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden önemli bir vakıftır. Çok önemli raporları da bize kazandırdılar. Vakfın 2018 raporunu ben merakla bekliyordum. Nihayet yayınlanmış. Bir Türkiye silahlanma haritası da çıkarmış. Hangi bölgelerde ne kadar kullanılıyor ateşli silahlarla, ne kadar can kaybı var bunu anlatan ve bölgesel yoğunlukları da gösteren. Bugün program öncesinde bu haber düşmüştü. Orada şöyle verilerle karşılaşıyoruz. Son 4 yılda %69 artış var ateşli silahlarda, silahlanmada. Bunun bir de şu boyutu var. %80 üzerinde bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla ruhsatsız silah olmak üzere 25 milyon silah var. Şimdi 25 milyon silah. 25 milyon silah ne demek Türkiye nüfusunda? Zaten erişkinlerin yani bir yani ikisinden birinde yarısında silah var gibi bir oran. Yani iki evden birinde ya hadi diyelim üç evden birinde silah var. Ve bu silahların namlusunda da maalesef ki genellikle kadınlar var. Evet.
Patlayacak ve maalesef kadınlara, çocuklara doğru yönelecek. Evet. Hatta travestilere, transseksüellere evet, doğru evet. yönelecek bunlar.
Evet, evet bu haftanın o yani en başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere hak ihlallerini de birlikte gözden geçireceğiz ama ben önce bu mutfak raporu üzerine de seninle yine değerlendirelim isterim.
O biraz önce dediğim silah etkisi yani silah etkisi de şunu söylüyor. Eğer ortamda bir silah olarak algılanan herhangi bir şey varsa orada saldırganlık artıyor. Çünkü onu kullanabileceğini fark ediyorsun. Ve evet. hep yani daha önce de konuştuk. Bir diğerde silah varsa o patlar eninde sonunda. Yani o 25 milyon silahın hepsi patlayacak.
Of, işte hiçbiri durmayacak. Bunu düşünmek bile korkunç. Tabii ki. Çünkü filmler içinde söylenir. Ben yönetmen, iyi bir yönetmenden duymuştum. Bir filmde silah gösterilirse mutlaka kullanılır diye. Ya bu gerçek hayatta da yani duvarda asılı olan ya da dolapta nerede duruyorsa artık olduğunu bilmek bile bir konu. Bu açıdan bunun hani nasıl bir karşılığı var birçok durumla biliyoruz, gördük. Bu hafta da maalesef böyle acı kayıplar yaşadık. Ben hem onları unutturmamak hem de haftada yani haftanın önemli konusu olduğu için saymak da isterim ama bireysel silahlanma söz konusu olunca bunun en yani bayrak gibi sembolü artık Helin Palandöken liseli kardeşimizin hayatını kaybetme şekliydi. Ailesi çok isabetli bir biçimde zaten bireysel silahlanmaya karşı da bir mücadele başlattı. Ne kadar hani acı olgular yaşıyoruz ama ne kadar iyi ki bir yandan da bu kayıp yaşayan, bu acıyı yaşayan aileler, doğrudan hakkına uğrayan muhataplar, yaralı kadınlar mücadele ediyorlar ve aslında kendi başlarına gelenin diğer toplumsal sorunlarla ilgili yönleriyle de örneğin geçen hafta yine ya haftalarda Dünya Vücut Geliştirme de ödülleri olan vücut geliştirme sporcusu Pınar'ın babası da kadınlar için federasyon yokmuş. Benim kızım bunu çok olsun isterdi Pınar. Ben onun hayalini gerçekleştirmek istiyorum diye bu alandaki kadın federasyonu kurulması mücadelesi veriyor. İşte konumuza dönersek Helin'in babası uzun bir zamandır bireysel silahlanmaya karşı bir kampanya yürütüyor. İmza kampanyası da var. Change Oak'tan da imzalanıyor ve bunlar nihayet erdiğinde meclise de götürülüp işte hani sonuna kadar bu hedef için uğraşacak aile biz de hep yanında olacağız. Helin hani çok önemli bir sembolü çünkü Helin'in faili ısrarlı takiple rahatsız ediyordu Helin'i. Hayır cevabı alması üzerine de internetten ısmarladığı bir tıkla kargo ile kapısına gelen o ateşli silahla da gitti öldürdü. Bu yüzden hani ruhsatsız silahın yasaklanması, ruhsat alım süreçlerinin de zorlaştırılması gerektiğini söylüyor aile de. Biz de hep yıllardır bunu söylüyoruz. Çünkü karşısında da hep kadınlar oluyor. Nitekim Hande başta olmak üzere bu hafta bu ateşli silahlarla öldürülen kadınlar var. Benzer bir biçimde hani kesici aletler de kullanılıyor. Bu Umut Vakfı raporunda bunu ayrıntılı olarak ellerine sağlık hazırlamışlar böyle önemli verileri. Ama Hande'nin önemi şu, kendi evinde polis kurşunuyla, bir polisin ateşli silahıyla öldürüldü. İki arkadaşı da yaralandı. Onun için hani tabii ki bugün de bir açıklama vardı. Mücadele de ediliyor. Hande'nin adalet mücadelesi de başlamış bulunuyor. Yine Kütahya'da ruhsatsız silahla Serpil Erdoğan kocası tarafından ruhsatsız silahla öldürüldü. Yine Sibel ve annesini hamile kadın Sibel ve annesi kocası ayrılmak istediği kocası tarafından öldürüldü. Didem Uslu Edirne'de yani bunu insan konuşmakta zorlanıyor ama parçalanmış cansız bedeni parçaları bulundu Edirne'de. Yine Bartın'da böyle bir kadın cinayeti yaşandı. Geçtiğimiz hafta Buket ve Zeynep tıp öğrencisi iki gencecik arkadaşımızı da Ukrayna'da ama Türkiye'den giden bir failin cinayet işlemesi sonucu kaybetmiştik. Onlar da defnedildiler. Kadınlar eliyle defnedildiler. Birisi Hatay'da, birisi İzmir'de. Dolayısıyla çok sayıda kadını maalesef ki kaybettiğimiz bir haftadayız. Ben bu haberleri böyle saymak, sıralamak istemezdim ama bu hafta özellikle de sıralıyorum. Çünkü bazı yetkililerin, siyasilerin bize aynı zamanda somut olarak insan hakları ihlalleri yok. Bir iki tane bile pek gösterilemiyor dedikleri bir hafta yaşadık. İşte bunlar yeteri kadar somuttur diye düşünüyorum. Evet.
Bunlar bizim sadece bildiklerimiz, takip edelim.
Sadece, evet.
Ben çok inanıyorum yani bunlar travmatik olaylar, yıkıcı, bizi cidden yıpratıcı ve hüzne sürükleyen de şeyler. Hı hı. Ama biraz önce söylediğim benim için çok önemli. Travmayla büyüme dediğimiz bir şey var. Bunları gerçekten hem toplum olarak hem devlet olarak bunları bir uyarı işareti olarak algılamamız ve gerçekten de harekete geçmemiz lazım. O yüzden Umut Vakfı'na teşekkür ediyorum. Evet. Kendi adıma da çok güzel bir iş çıkarmışlar. Evet. Bizim de hem toplum olarak desteklememiz, sivil toplum olarak da devlete baskı yapmamız lazım. Bu evet. konuda daha duyarlı olmaları için.
Evet, şimdi çok iyi bir noktaya geldik. Biraz bunları da harekete geçmeyi ve neler yapabileceğimizi de ikinci bölümde konuşalım. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Uzman psikolog arkadaşımızla şiddeti toplumsal psikodinamikleriyle bir konuşmak ve yani tüm yönlerine de bir bakmak istiyoruz. Haftanın gündemlerini de birlikte değerlendirerek. En son bıraktığımız yer mücadele bölümüydü, çözüm bölümüydü. Bir harekete geçmemiz gerekir. Neler yapmalı, topluma neler düşüyor, yetkililere neler düşüyor bunları da konuşalım. Ve aslında bir yandan da bunun için anlamak durumundayız. Yani toplumda nasıl gerçekleşiyor? Yani oradaki dinamikleri neler? O anladığımız şeyin de çözümü için uğraşacağız. Ki hani önemli bir süredir. Önemli mücadele de yürütüyor hem kadınlar, hem çocuk hak savunucuları, hem hayvan hakları savunucuları. Çünkü aslında o da bir gösterge herhalde, tabii, değil mi, tabii. Duygu? Yani hayvana kadar yöneldi eziyet ve cinsel saldırı.
Yani hayvana şiddet arttığı zaman şeyi anlayabiliyoruz artık. Gerçekten bir şiddette artış var. Hı hı. Yani zaten psikolojinin de, adli bilimlerin de, hatta toplumun da en büyük sorularından biri, artıyor mu şiddet gerçekten, yoksa görünür mü oluyor? Tam cevabını biz de bilmiyoruz açıkçası. Görünür hale geldiği çok açık sizlerin sayesinde. Çünkü eskiden şiddetin adını koyamıyorduk. Yaşadığımız şeyin şiddet mi, yoksa gerçekten böyle mi yaşanır bu, gerçek bir normalde de olan bir şey midir, adını koyamıyorduk. Şimdi adını koyabilmeye başladık. Hepimizin başına geliyor insan ayırmadan. Ama bir yandan da evet, bir artıştan söz edebiliriz bence. Evet. Çünkü baktığınızda bir kere dünyada zaten savaşlar var. Hı-hı. Ülkemizde dahil olmak üzere. Bütün dünya bir savaşın, bir kaosun içindeyiz. Biraz önce söylemiştim ilk yarıda, hani savaşlar olduğunda saldırganlık ve şiddet artar diye. Tabii aynı zamanda kullanılan politik dil. Yani bu hem politikacıların kullandığı, hem işte toplum liderlerinin, toplumun gözünde önemli kişilerin kullandığı dil. Ne kadar şiddetsiz, ne kadar barışa yönelikse... toplumda o kadar öyle aslında gerekiyor. Barışa yöneliyor. Ama eğer keskin, hı-hı, sert, şiddet içeren sözcükler kullanıyorsak, yok sayma, reddetme, hı-hı, aşağılama, dışlama gibi şeyler, hı-hı, kullanıyorsak, bizim evin içine de giriyor.
Evet.
Yani maalesef. Televizyon ekranı sert giriyor. Gibi görünüyorsa da geçirgenliği çok fazla, onu unutmuyor olmak lazım.
Evet, çok doğru söyledin. Hem bu yönü var, hani şiddeti doğuracak, kendisi şiddetli ve şiddetli ifadeler önemli. Bir de bunların içerisinde sürekli duyduğumuz, daha çok kadınlara yönelen, tabii çocuklara da, işte çocukların zorla evlendirilen, istismara uğramış çocukların affı sürekli gündeme gelirse, yani çocuklar için ne kadar kabus bir dünya, onu yaşamış çocuklar için diye düşünüyorum. Ama kadınlar için de iyi hatırlattın. Sürekli böyle beyanlar oluyor. Bu haftanın hani korkunç incileri diyebileceğimiz, hani şöyle beyanlar vardı. Ankara'da bir okul müdürü topuklu ayakkabı dinen caiz değildir diye, yani aslında bir kadın düşmanlığının hani birçok vesileyle, bahaneyle dile geldiği beyanlar. Yine bir şey daha oldu. Açık öğretim sınavında, sınav sorularında şey soruluyor. Hangi kadın daha cazibelidir sizce diye, şıklarda da işte kadınlık rolleriyle ilgili meslek yapan, işte kadınlık rolleriyle çok ilgili olmayan diğer meslekler saymışlar. Şimdi her gün böyle haberlerin oluyor oluşu, işte bir tür kadın düşmanlığının, zaten bir kısım medya sürekli böyle çalışıyor. İşte böyle çalışan medyanın ödüller alması gibi, hani çelişik durumlar da herhalde toplumda etkiler yaratıyordur diye düşünüyorum.
Yani şeye gözümüzü çok açmak zorundayız. Bir kere bir kadının nasıl kadın olması gerektiğini bir erkeklerden öğreniyoruz. Herhalde bunu bize öğreten erkekler oluyor.
Nasıl ayakkabı giyeceğimizi.
Nasıl ayakkabı giyeceğimiz, nasıl davranacağımız, yani anne olduğumuzda mı daha cazibeliyiz, yoksa evet, işe gidip çalıştığımızda, evet, mı daha cazibeliyiz? Buna karar veren erkek. Tabii bu hegemonik sistem diye geçen ataerkil sistem, patriarka vesaire birçok ismi olmakla birlikte, evet, en tepede erkek gibi erkek. Hı-hı. Dolayısıyla bütün kararları veren, şiddet dilini kullanan, zaten söz söyleme hakkı olan erkek gibi erkek. Onun altında diğer erkekler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar kaldığı Hı-hı. için şiddet hep yukarıdan aşağıya doğru, yani Hı-hı. o erkek Hı-hı. gibi erkekten aşağıya doğru geliyor.
Evet.
Sıkışmış durumdayız bunun altında. Haklarımızı öğrenmek zorundayız.
Hı-hı.
Mesela bahsettiğin cinsiyetçilik çok düşmanca.
Hı-hı.
Yani topuklu ayakkabı giymek şöyledir, böyledir, yakışmaz. Bunlar düşmanca. Şuna da uyanık olmalıyız mesela.
Hı-hı.
Korumacı cinsiyetçilik diye bir şey var.
Hı-hı.
Gündüz programlarında çok sık karşılaştım ve artık böyle
onu
çığlık
biraz açar
attım
mısın? Ben
vaziyetine.
Bunu senin paylaşımlarında da görmüştüm Hı-hı. ve bence çok hani önemli ve hani
yani,
açıklık kazanırsa da çok iyi olur.
Cinsiyetçilik literatürü şunu söylüyor. Bir düşmanca cinsiyetçilik var. Erkekler kadınlardan tabii ki üstündür. Kadın
Hı-hı.
dediğin zaten hani yerini bilmeli, haddini bilmeli diye.
Korumacı bu tabii açıkça görünüyor en azından.
Korumacı cinsiyetçilik bence çok daha sinsi. Çünkü
Evet.
şöyle ilerliyor. Kadınlar çiçektir.
Evet.
Onlara biz iyi davranmak
Evet.
zorundayız. Duygusaldır.
Evet.
Biz onları tabii ki erkekler olarak
Evet.
onlar narin varlıklar ve biz onları diğerinden hiçbir fark yok ki. Aynı
Tabii,
şey.
tabii ki, tabii.
Yine kadını aciz, ikinci konuma iten erkek onu koruyacak.
Eşit
Dolayısıyla
saymayan.
tabii ki yani şey çok riskli. Erkeğe şu görevi veriyoruz mesela. Sen işe git, çalış, para kazan, karının, kızının, ananın, bacının namusuna sahip çık görevi veriyor toplum. Ondan sonra bir erkeğin bunları yapması mümkün değil. Dolayısıyla dönüp eve, sen evden çıkma.
Evet.
Ya dönüyor bu iş.
Hepsini birden yapamayacağı için basit diyor, kolay yoldan.
Evet. Evet. Dolayısıyla yine kadın tahakküm altına alınan, yine ikincil konuma itilen bir hal alıyor. Oysa ki onu koruma üzerinden, seni korumak zorundayım ben. Seni dışarıda koruyamam. Hep dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyoruz.
Evet, aslında. Evet. Çok iyi oldu bunu. Yani koruma cinsiyetçiliğe karşı da şey gözümüzün kulağımızın açık olması ve bu konuda hani iyi geliştirilmiş bir literatür de var.
Yani
kadınlar
şey
çiçek dire karşı çiçek.
Ya araştırmalar
değiliz,
de şeyi
çiçek
gösteriyor.
Babandır diye.
Bir de araştırma çok üzücü benim için. Şunu gösteriyor çünkü kadınlar düşmanca cinsiyetçiliği erkeklerden daha fazla reddederken korumacı cinsiyetçilik olduğunda çok hoşumuza gidiyor.
Evet,
İyi bir
öyle
şey olarak
olabiliyor.
Algılıyoruz bunu.
Evet.
Onu gözümüzü açmamız lazım biraz. Şey olarak da gözümüzü açmamız lazım. Yani etrafta ne olup bitiyor? Biz nasıl ikincil konuma itiliyoruz? Haklarımız neler? Hukuk ne diyor? Biz ne yapabiliriz? Biraz gözümüzü açıp harekete geçme zamanı geldi.
Evet. Şimdi toplumda işte böyle eğilimler de var ama bir yandan da ben seni dinlerken şeyi düşündüm. Yine KON'da da bir araştırma sonucu yayınladı. Toplum eğilimlerine baktığı bir hani araştırmalar var onun. Önemli bir sürü bulgu var orada ama örneğin kadının işte çalışmasına işte erkeğin iznine tabidir gibi bir yani aslında artık yasada da yer almayan son derece arkaik olan bu görüşe ama gelenekte devam eden katılan sayısı önemli bir azalma yaşıyor. O aşağıya doğru gidiyor. Ondan sonra yine başka bazı çalışmalarda da işte şiddet bir boşanma sebebidir. Yani toplum artık daha çok sahip çıkıyor tabii ki şiddet boşanma sebebidir diyerek. Ben yani mesela öyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye toplumunda bir taraftan böyle bir iyiye gidiş var kadın ve çocuk hakları konusunda, hakları bilmek ve bilinç kazanma anlamında. Bir taraftan da işte sorun devam ediyor. Çünkü aslında hep söylediğimiz gibi yani mevcut yasalar tam tekmil uygulansa dahi bu sorunun büyük çoğunluğunu çözeceğiz. Yani yapılması gerekenler mevcut hukuk uygulanmıyor. Uygulamaz hani tabii yüksek zorluk var diye ve yanı sıra cezasızlık var diyoruz. Ama toplumda böyle bir hakkına sahip çıkma ya da başkasına haksızlığa uğrarken, şiddet görürken buna dahil olma oranı da yükseliyor. Bu hafta biraz öyle örnekler de yaşadık. Mecidiyeköy'de bir erkek arkadaşımız bu korumacı sayılabilir mi diyeceğim değil. Son derece modern bir yöntemle bizim kadın cinayetlerini durduracağız platformunu aradı. Yani ne yapmam gerekir diye. Yani şiddet fiziksel şiddete uğrayan kadına rastlayan bir erkek. Onun adını da analım. Çünkü çok örnek bir kadın dayanışması örneği gösteren bir erkek arkadaşımız. Hatta haber de yaptı bizim kanal. Bu Cem arkadaşımız, Cem Selçuk. Buradan da yine kadınlar adına teşekkür ediyoruz. Kolluğa intikal ettiğinde de kolluğun ilgisiz bir tavrıyla karşılaşıldı. Yani bu erkeklere olumlu örnek olduğu için bu hafta onu saydım. Bununla beraber kadınlar hep hak arıyorlar. Yine bu hafta Malatya'da evine ses bombası atıyor boşanmaya istediği kocası. Malatya'da bir kadın arkadaşımızın. Ama öyle bir hani hakkını arayan ve mücadeleci bir biçimde konuşuyor ki hani bu açıdan da biraz Tabii ki daha çok şey yapmalıyız ama ben yani toplumda bir haklarına sahip çıkma konusunda da bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Bilmem hani senin gözlemin ya da hani değerlendirmelerin.
Ya dünya değişiyor. Ben hep onu anlatıyorum. Öğrencilerime de çok sık anlattığım bir şeydir. Dünya siz isteseniz de istemeseniz de değişiyor. Tabii birçok güç, yaşadığımız güçlükler de bizi oraya itiyor. Biraz önce dediğin o ekonomik zorluklar. Ekonomik zorluklar eskiden benim ailemde mesela, ailemin olduğu dönemde benim çalışan anne babam olmasına rağmen kolay değil, kolaydı, daha kolaydı ev sahibi olmak. Sadece babanın çalıştığı iki ya da üç çocuklu bir ailede, babanın çalıştığı ortamda ev alabiliyordun memur bile olsan. Evet. Şimdi bu mümkün değil.
Evet.
Yani üç çocuklu bir ailede sadece babanın çalışıyor olması açlık sınırı demek.
Tabii.
Dolayısıyla ister istemez kadınlar zaten iş gücüne katılmak zorunda. Biraz işimize geldiği gibi kullanıyoruz bence. Yani kadının çalışması lazım, eve para getirmek lazım diyorsa kadının işe girmesini destekliyor. Ama diğer konularda geri çekmeye çalışıyor.
Evet. Ne kadar hani tezat, bu derin paradoks bu zaten.
Ama tabii şöyle bir avantajı var bunun. Kadının iş yaşamına girmesi çok önemli.
Çok güçlendirici bir faktör.
Tabii. Yani hem maddi anlamda kendini güçlü hissediyorsun, hem sosyal ilişkiler kuruyorsun. İnsanlar senin gözünü açıyor. Normal normalleştirdiğin şeyleri bir dakika bu senin yaşadığın normal diyerek sosyal bir destek almaya başlıyorsun. O yüzden kadının iş gücüne katılımını çok önemsiyorum ben. Evet. Ve değişecek, birçok şey değişecek. İstesek de istemesek de değişecek. Biz ne kadar el atarsak, destek verirsek, kadın ve erkek hep birlikte, sadece kadın mücadelesi değil, bence insanlık mücadelesi için çok önemli bir şey. Yani kadına da, çocuğa da, hayvana da, hatta bence nesnelere de uygulansa, yani bunu yere atıp kırma hakkını bana kim veriyor?
Doğaya da.
Hiç kimse vermiyor. Evet. Dolayısıyla buna hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Başka bir çıkış yolumuz yok. İnsan olmak için bunu yapmak zorundayız.
Evet. Ekonomik şiddet daha da görünür haliyle bir de birçok kadını, milyonlarca kadını iş gücüne dahil bile etmiyor. Hep bunu bütün hani programlarda söylüyoruz. Bu çok ağır bir ekonomik şiddet göstergesi olduğu için ben yine anmak istedim. Yani bu dediğin olumlu yönlerden kadınları hani mahrum bırakan çok ağır bir olgu var. 11 milyon kadın ev işiyle meşgul diye iş gücü verisine bile dahil olmuyor. Tümüyle hayatları yok sayılıyor. Şimdi bunun anlamı da şiddet karşısında bir erkeğe muhtaç hale getirerek kırılgan bir konumda, yani şiddetin önüne koymak gibi adeta kadınları hani diye düşünüyorum. Çünkü çalışma hayatına katılmak, az önce söylediğin gibi, aslında şiddetin dinamiğinde olan bir şeyin kırılmasına, hani hep yalnızlaştırma ve sosyalliğini hani den koparma vardır ya, hani sen daha iyi bilirsin biraz, hani o yönlerinde konuşabiliriz, süremiz var. Onun hani kıran bir şey kadının dışarıyla, toplumla iç içe olması.
İşte biraz önce bahsettiğimiz o malum aile, orada da tam bu da vardı yani. İzole etme ve korkutma. Kadına yönelik aile içi şiddet dediğimizde aynı şeyden bahsediyoruz. İzole etme, bu ekonomik, yani çalışmasını istememe, şey gibi anlatıyorum ben hep bunu yani. Çok büyük bir kısmı, şimdi çok farklı aile içi şiddet türleri de var ama sistematik ve toplumsal cinsiyet rollerini benimsemiş olan kısmın kullandığı şey, bütün ipler benim elimde olacak ve kadın benim kuklam. Dolayısıyla o kadın iş hayatına atıldığı andan itibaren para kazanmaya başlayacak. Sosyal destek olacak, o zaman çalışmasın. Aslında tam yine bu kadını kontrol altında tutma, tahakküm kurmayla çok ilişkili. Yoksa kadının çalışmasıyla ilgili bir şey değil.
Aslında eve para da getirsin de bir yandan hani bir
tabii ödürüm. Ki ama işte gözü açılacak, elimin altından gidecek. Özellikle de bu anlattığın tip çok da böyle hani aldatılacak korkusuyla böyle daha böyle şey, öfkesi artan bir tipten bahsediyorum. Dolayısıyla elinin altında olmasını ister, çıkmasın dışarıya, evde kalsın.
Evet, orada kendi basamaklarında da öyle ilerliyor değil mi? Şiddet basamak basamak, yani kadının hani sessiz kaldığı ve durum. Dan sonra daha ileriye taşınıyor. Sonra kadını yalnızlaştırma ve arkadaşlarından koparma, çalışıyorsa bile. Biraz o şiddet mekanizmasından da bahsedelim mi? Hani orada hatta zaman zaman kadının, ben senden dinlemiştim ve çok hani öğretici olmuştu. Hukukun maalesef ki haksız tahrik diyerek hani çok haksız bir biçimde, adaletsiz bir biçimde indirim, bu tür suçlarda indirimde kullandığı bir durum var. Ama kadın bazen o hani şiddet döngüsü bitsin, sonlansın diye hakikaten tahrik edici de olabilir. Ama bu da şiddet, kendi uğradığı şiddetin bir parçasıdır.
Aynen öyle. Bu kaba böyle kısaca geçersem, şiddet döngüsü dediğimiz, özellikle bu sistematik şiddetin yaşandığı evlerde erkeğin davranışları üzerinden devam eden bir döngü var. En başta hani her şey yolunda, sıradan bir hayatken bir şekilde bir şey oluyor ve kontrolün elinden gittiğini düşünüyor. Hı-hı. Ne oluyorsa. Hı-hı. O kontrolün eline gittiğinden düşündüğü andan itibaren bir şey yapmalıyım ve tekrar ben bu kontrolü Hı-hı. ele geçirmeliyim. Burada özellikle hani kendi ailesine ya da etrafından gördüyse bir şekilde Hı-hı. bunun etkisi olabilir. Kendi şiddet eğilimi de olabilir ama toplumsal cinsiyet rollerinin çok büyük Hı-hı. bir katkısı var. Özellikle de şiddeti meşrulaştırmanın çok büyük bir katkısı var. İşte erkektir döver. Değil mi? Sevdiği için döver gibi şeylerin. Bir süre sonra zaten böyle gittikçe tırmanan bir öfke Hı-hı. diyeceğim buna. Ama en ufak şeylerin problem haline gelmesi. İşte bu niye bunu tuzlu yaptın, niye sen bunu giydin, niye öyle yaptın diye gittikçe tırmanan ve artık dayanılmayacak noktaya gelen bir aşama. Şimdi bu aşamanın hemen arkasından, bu döngünün en uzun süren aşaması bu. Bunun hemen arkasından istismarın, şiddetin yaşandığı aşama gelir. En kısa süren aşamadır. Çoğunlukla birkaç dakikada, hatta bazen birkaç saniyede yaşanır, biter. Şimdi diğer döngüleri de anlatacağım ama şimdi bu döngüyü sıkı yaşayan bir kadın bilir. O aşamadan sonra gittikçe tırmanıyor, dayanılmayacak noktaya geliyor. Bunun arkasından şiddet yaşanacak, bitecek. Ve arkasındaki aşamaları biraz da anlatınca daha anlamlı olacak. Dolayısıyla bazen bu döngüde kadının hiçbir rolü yok. Hep erkeğin kendi düşünceleri, davranışları üzerinden. Dolayısıyla burada bu hazırlık aşaması o kadar dayanılmayacak bir noktaya gelir ki.
Çünkü belirsizlik.
Tabii ki. Yani ha şimdi oldu olacak, ne olacak belirsizlik. Bir şekilde kadının aslında o kontrolü ele geçirme çabası. Yani bitsin.
Bitsin.
Bir şey yapayım, bitsin.
Evet.
Ne yapayım? Kışkırtayım, bunlardan biri olabilir.
Evet.
Olabilir. Ama dediğim gibi yani bu kadının aslında o hazırlık aşamasını durdurmak için yaptığı bir şey. Çünkü biliyor ki şiddet yaşanacak, bitecek. Arkasından sahte pişmanlık, özür dilemeler, elim kırılsaydı da yapmasaydım, dilim kopaydı da söylemeyeydim diye. Onun arkasından suçlama gelecek.
Senin yüzünden.
Tabii ki. İşte ben alkollüyken niye bana üstüme geliyorsun? Biliyorsun senin işte şöyle giyinmeni istemediğimi niye böyle yapıyorsun diye kadını suçlayan bir
tavır. Ve mağdur kendisi.
Tabii ki. Sonra arkasından kontrolü tekrar ele geçirdiğinde yine başa. Ama ne zamana kadar? Ta ki kontrolü elinden kaybettiğini düşünene kadar, ondan sonra bütün döngü tekrarlanmaya başlıyor.
Evet. Yani biz haksız tahrike itiraz etmekte çok haklıyız. Yani bu yönüyle de haklıyız zaten. Cezasızlığa neden olduğu için itiraz ediyoruz. Bu yönüyle de yani olduğu durumda dahi bu tartışmalı bir şeydir. Kadının bulabildiği bir yangından çıkış deliği gibi bir şey.
Tabii ki yine erkeğin kurduğu o döngünün ürünü bu aslında.
Değil mi? Evet. Evet. Çok iyi söyledin. Şimdi yine ne yapmalı, harekete geçmeli, neler yapmalı konusuna da yani dönelim. Programı da süremizi tamamlamak üzereyiz çünkü yani son 3-4 dakikamız var. Burada toplumun böyle örnek davranışları, hakları arayışı bence önemli etki yaratıyor. Bunun görünür kılınması diye düşünüyorum. Başka senin hani önerilerin neler olabilir?
Örgütlenmeliyiz kesinlikle. Yani kesinlikle. Hepimiz birçok şeyde mağdur konumuna geçebiliyoruz. Ben mağdur kelimesini kullanmayı çok seviyorum. Maruz kalan daha doğru ama bir araya gelmeliyiz. Hem bilgilenmek, hem birbirimizle paylaşmak, hem de hakkımızı aramak için. Çünkü tek tek gittiğimizde sesimiz bir yere kadar çıkıyor. Bir kere şiddet karşısında yapmamız gereken şey sesimizi çıkarmak.
Evet.
Şiddet sustukça artar. Yani buna tanık olanlar da dahildir. Tanık olanlar da sustuğu sürece şiddet bulaşıcıdır, ona da bulaşacaktır.
O kadar kararlı bir kanun gibi ilerliyor ki bu. Yani bir doğa kanunu gibi hakikaten şiddet sustukça artıyor.
Aynen öyle.
Evet.
Dur demek zorundayız bir şekilde. Bunun acil yardım hattında çalışırken de kadınlara söylediğim, ne yaparsan yap. Yani yasal haklarına mı başvursun, ailenle mi konuşursun, onun ailesiyle mi konuşursun, dur artık yeter mi dersin. Ne yaparsan yap, sessiz kalma. Çünkü özellikle bazı tür şiddetler, hepsi farklı şeyleri var ama özellikle kadına yönelik şiddet gibi daha sistematik ve bu hegemonik sistemin ürünü olan şiddette sen sustukça işe yarıyor.
Tabii.
Çünkü seni yapmak istedi susturmak.
Tabii.
Dolayısıyla evet, sesimizi çıkaracağız ama tek tük seslerde bir yere kadar cılız kalıyor. Bir araya geldiğimizde daha güçlü ses çıkartıyoruz.
Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Program süremizi tamamlamak üzereyiz. Ben de yani hem sana katkı o diye düşünüyorum ve örgütlenmek ve hani daha büyük bir kuvvetle bunu gösterdiğimizde kesinlikle sonuç alıyoruz. İşte bu yine bugün ısıtılıp tekrar önümüze sürülmeye çalışılan ama asla izin vermemek üzere kararlı olduğumuz hani çocuk cinsel istismarcılarına bir tür af getirilmesi.
Ben halkın burada bunu asla öyleydi. Kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Ben yani de. Gelse bile ısrarla bu geri döndürürüz biz bunu.
Ben şöyle bir şey anlatayım. O gün meclis kapısında işte kolluk polis bizi dağıtmaya çalışıyor ve o günlerde de tecavüz sözü yasaklanmıştı önergeye. Ama bütün toplum tecavüz önergesi olarak anlıyor. Ama biz kullanamıyorduk işte. Çocuk cinsel istismarını biraz önce kullandığım gibi uzun uzun haliyle söylemek durumundaydık. Fakat işte biz meclise girmeden önce dışarısında büyük bir kadın topluluğu varız. Polis anonsu yapıyor aracından. Hanımlar artık dağılın, tecavüz önergesi geçmedi. Yani buna hani toplum itiraz edecek diyorsun. Bırak toplumu, kolluk kuvvetlerin kendisi bile inanmamıştı zaten. Ve onlardan bile geçmediğini düşünüyorum ben. O açıdan ben de o konuda öyle düşünüyorum. Ve işte büyük, kuvvetli hani hale getirdiğimizde de bu sesleri beraber buluşturduğumuzda hep sonuçlar alıyoruz. Bu İrlanda'da çok iyi oldu, bir önemli mücadeleyle kaç yıldır olmayan kürtaj hakkı kazanılmıştı. Yine bu haftanın da bir taze haberi, duygusal şiddet yasalaştı. Hani duygusal şiddeti yasal olarak tanıdı ve hani bu mesela bir önceki büyük hareketin sonrasında yine yeni kazanım. O açıdan çok katılıyorum, örneklerini de vermek istedim. Son dakikamızdayız. Son mesajını alarak programımızı kapatacağız.
Örgütlenelim. Hep birlikte tek ses olalım. Güçlü, ben inanıyorum bir gün bunların hepsinin geçeceğine ve evet, mutlu ve sağlıklı hepimizin hayatları olacağına. Ha, biz görür müyüz, çocuklarımız görür mü bilmem ama en azından kendimiz için değil, çocuklarımızı düşünerek bunu yapmak zorundayız.
Evet. Çok katılıyorum. Örgütlenerek mücadeleye devam diyerek yine genellikle her hafta bitirdiğimiz gibi mücadele çağrısıyla bu hafta da programımızı bitiriyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar.